Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran. Program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar.
Yeniden birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu hafta önemli gündem elbette yine Gazze. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Siviller hayatını kaybediyor. İsrail'in bir katliam gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Okulları, hastaneleri, sığınmacı, mülteci kamplarını hedef alıyor. Uluslararası toplum hala tam olarak İsrail'e karşı bir baskı oluşturabilmiş değil. Ancak bugünlerde bir ateşkes, daha doğrusu bir ara verilmesi söz konusu olabilir. İlerleyen saatlerde böylesi bir gelişmeyi bekliyoruz. Katar'ın arabuluculuğunda ABD'nin de dahil olduğu Hamas'la İsrail arasında rehinelerin değişimini de içeren ve 5 günlük yaklaşık bir ateşkes verilmesi söz konusu olabilir. Gözümüz kulağımız aslında Katar'dan gelecek habere bakıyor. Bu anlamda çok önemli. Zira her geçen gün Gazze'de daha büyük acılarla karşı karşıya geliyoruz. Uluslararası toplumda hareketlilik elbette var. Kamuoyları İsrail'e karşı bütün başkentlerde neredeyse ciddi bir hareketlilik ortaya koymuş durumdalar. Filistin'e destek mitingleri yapılıyor. Batı'daki ülkelerin resmi pozisyonlarında çok fazla bir değişiklik yok. Ancak yer yer bazı değişiklik sinyallerinin olduğunu görüyoruz. Acaba bu durum ne kadar devam edebilir? Açıkçası bunu da bugün konuşacağız. Tabii geçtiğimiz hafta önemli gündemlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretiydi. Onu da konuşacağız. Schulz'la yapmış olduğu görüşme öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. O basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze meselesini bütün açıklığıyla konuştu ve eleştirilerine Berlin'de devam etti. Elbette asıl gündem belki Gazze'ydi ama onun dışında yine başka gündemler de vardı. Özellikle Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağını alma konusunda bir talebi olduğu anlaşılıyor. Bunun ne anlama geldiğini, ABD ile yürütülen F-16 sürecinin nereye evrileceğini de konuşacağız. Dolayısıyla bugün konumuz temel olarak Gazze etrafında bölgesel ve uluslararası siyaset ve sahadaki durum. Can istersen evet, sahayla başlayalım. Sonrasında ateşkes noktasına doğru değerlendirmelerimizi yapalım. Sahada şu anda ne var? İsrail tam olarak ilerleyemiyor. Çok ciddi kayıplar veriyor. Hamas'ın direnişinde de önemli sonuçlar aldığını görüyoruz. Sen neler söyleyebilirsin evet, saha bağlamında?
Tabii İsrail'in hareket tarzı esasında Gazze'yi iki sektöre bölmek ve kuzey bölgeyi kuşatarak adım adım iç derinliklere doğru ilerleyerek Hamas'ı tamamen elimine etmeye yönelikti. Bu askeri hareket tarzının yanı sıra tabii sivillerin doğrudan hedef alınması, altyapı ve üst yapının yok edilerek Gazze'nin yaşanmaz kılınması ve nihayetinde Gazze'deki insanların Sina Yarımadası'na tehdit edilmesine yönelik bir bence hareket tarzı var. Ama senin de ifade ettiğin gibi özellikle kuzey sektöründe devam eden çatışmalarda İsrail meskun mahalle ilerledikçe verdiği kayıplar artmaya başladı. Hamas birçok video yayınladı. Özellikle Hamas'a bağlı İzzettin el-Kasım Tugayları. Yine Ebu Bey'de sözcüsü aracılığıyla sahadaki askeri gelişmelere ilişkin bilgilendirme de yapılıyor uluslararası evet, toplum. Burada İsrail'e ait çok sayıda zırhlı aracın, Merkava 4 tanklarının imha edildiğini görüyoruz. Burada genelde İsrail ordusu piyade korumasından bağımsız zırhlı araçlarla belli alanlarda, mahallelerde ilerlemeye çalışıyor. Yakın hava desteği ve ağır bombardımanlarla birlikte. Ama yine de çok ciddi kayıplar verdiğini görüyoruz. Yine son dönemde İsrail daha fazla piyadeleri kullanmak durumunda kaldı. Ama bu durumda da öldürülen İsrail askeri sayıları artmaya başladı. Özellikle üst düzey subayların öldürüldüğünü görüyoruz. İşte binbaşı, albay rütbesinde çok sayıda İsrail komutan öldürüldü. Bunun bir sebebi İsrail'in genelde özel kuvvet unsurlarını buralarda kullanmaları ya da komando birlikleri, elit askerlerini kullanmaları, daha ziyade piyadeler ve rezerv birlikler ise arka planda destek olarak bulunuyorlar. Ama Gazze'nin içine ilerledikçe kuzeyde daha fazla özel kuvvet unsurlarının yanı sıra normal piyadelerin de kullanılması gerekecek. Bu da önümüzdeki günlerde İsrail'in kayıplarının daha da artmasına ve sürdürülemez bir noktaya doğru ulaşmasını sağlayabilir. Hamas'ın meskun mahal imkanlarını kendi lehine ciddi anlamda kullandığını görüyoruz. Burada tünel hatlarını çok aktif ve etkili şekilde kullanıyorlar. Yine kendi geliştirdikleri işte Yasin 105 antitank silahları, Rus RPG'lerinin bu tandem sistemlerinin değiştirilmiş ve modernize edilmiş hali diyebiliriz. Yine keskin nişancılar, işte antitank silahların diğer versiyonları, bu tuzakları, mayınlamalar gibi yöntemlerle İsrail ordusuna kayıp verdirmeye devam ediyorlar. Tabi İsrail ordusu ağır hava bombardımanlarına devam ediyor. Bir nevi intikam saldırıları olarak da görmek mümkün bunu. Çünkü Hamas'la doğrudan temas kurmakta zorlanıyor, tünellere erişmekte zorlanıyor. Ama kentin altyapısını, üst yapısını yok ederek sivillere kolektif bir cezalandırmayı uygulayarak kendini tatmin etmeye çalışan bir İsrail var. Tabi bütün bunları yaparken de Gazze'yi artık yaşanmaz bir noktaya doğru getirmek istiyorlar. Yani bir ateşkes ve çözüm dahi olsa Gazze'nin tamamen yok edildiği bir denklemde insanların artık yaşayabilecekleri bir alan kalmayacak ki kuzey sektörü Gazze'nin, yani Gazze'nin ana merkezi maalesef şu anda o durumda diye düşünüyorum açıkçası.
Peki ateşkes noktasında birkaç gündür yürütülen bir müzakere, pazarlık artık adına ne diyeceksek söz konusu.
Evet.
Katar'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'nde sürecin içerisinde olduğunu görüyoruz. Temelde rehinelerin salıverilmesi sanırım 50 rakamından bahsediliyor ve bunun karşılığında da İsrail hapishanelerinde bulunan, tabii sayı çok yüksek ama şimdilik herhalde 300 çocuk ve kadının bırakılması söz konusu ve 5 günlük bir aradan günde Hamas 10 kişi bırakacak. Bunun karşılığında da İsrail sanırım 4-5 katı rehine bırakacak ve çatışmasızlık durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor ama Gazze'nin kuzeyi için herhalde bu durum geçerli olmayacak. Ne diyorsun? Yani evet. O çok mu yakınız ve gerçekten taraflar uyacak mı? İsrail özellikle uyacak mı? Bu konuda yeni bilgi var mı elimizde?
Yani tabii acımasız bir çatışma ortamı var. İsrail'in saldırgan tutumu var. Gazze ablukası çok sert şekilde devam ediyor. Bunu da unutmamamız gerekir. Yani kente gıda, su, enerji erişimi neredeyse İsrail tarafından sıfırlanmış durumda. Refah'tan az sayıda tırın içeriye girişine izin veriyor ve ağır bombardıman devam ediyor. Aslında bu rehinelerin ya da karşılıklı olarak mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler uzun süredir devam ediyordu. Daha önce de ileri aşamalara geldi ama İsrail ateşkes ya da insani aradığından meseleye sıcak yaklaşmadığı için bunun Hamas'a yeniden alan açacağı değerlendirmesiyle bunu çok arzu etmiyordu. Ama batılı ülkelerin biraz bastırması ve İsrail ordusunun da artık yorulması Gazze'nin içinde bence Netanyahu'nun tavrını kısmen değiştirdi ve burada bir anlaşmaya daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. İki taraftan gelen, iki tarafa yakın kaynaklar her an bu anlaşmanın gerçekleşebileceği yönünde. Ama tabii savaş ortamında her an her şey de olabilir. Sahada gerçekleşecek askeri bazı değişiklikler denklemi bozabilir ve bu anlaşmaya taraflar uymayabilir. Yine İsrail saldırgan tutumuna devam edebilir. Hava harekatlarında sivilleri katletmeye devam ederse Hamas'ın pozisyonu da değişebilir. Senin ifade ettiğin gibi basına yansıyan anlaşma çerçevesinde şu anda asker olmayan işte İsrailli yerleşimcilerden veya yabancı vatandaşı unsurların 50 civarında serbest bırakılması karşılığında Filistinli kadın ve çocuk mahkumların da serbest bırakılacağı yönünde. Sayılarla ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyor. Tam net bilmiyoruz. Senin söylediğin rakamlar etrafında muhtemelen gelişebilir.
Evet.
Ve burada İsrail tabii ateşkes kavramını kabul etmiyor dediğim gibi.
Evet, insani
ara diyor ve
insani
onun
ara
da kuzeyde sadece 6 saat günde uygulanması gibi bir şeyden bahsediliyor. Tabii bunlar ne kadar sözünde duracak ve uygulanacak bunları göreceğiz. Tabii bu anlaşma nihayete erirse şu anda henüz hala resmi bir açıklama gelmedi. Muhtemelen senin dediğin gibi Katar bunu uluslararası bağlamda deklare ederse muhtemelen ilk adımları göreceğiz. Yani onun civarında belki mahkumun serbest bırakılması
Şimdi tabii
süreç
bir taraftan
başlayabilir ama hiç yoktan bir olumlu adım en azından.
Yani kesinlikle.
Ateşkese doğru giden ilk adım olarak da değerlendirmek mümkün olabilir bunu.
Tabii İsrail, yani savaş devam ederken birçok noktada da iç politikalarda da çok önemli gelişmeler var. Bu İsrail'in 7 Ekim'le ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.
Doğru.
Bu noktada O günkü 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail polis helikopterinin sivilleri de hedef aldığı, yani İsrailli sivilleri de hedef aldığı, dolayısıyla kaybın yüksek olmasının sebebinin de ayırt etmeksizin İsrail helikopterinin ve arada kalmış sivillerin İsrail tarafından hedef alınması gibi bir durum söz konusu oldu. Doğru. Buna dair ne diyorsun?
Yani bu başından beri aslında bizim yaptığımız değerlendirmede gördüğümüz bir şeydi. Çünkü o müzik festivalinin etrafındaki yakılan, patlayan araçlara baktığımızda Hamas'ın mevcut İsrail'e sızan unsurların elinde öyle bir ateş gücü olmadığını biliyorduk. Yani onlar ağır silahlarla vurulmuş araçlardı. Yani yüzlerce araçtan bahsediyoruz. Öyle RPG'lerle falan vurup patlatacağınız bir dinamik yoktu. Helikopterden ağır silahlarla vuruldu, çok açıktı. Hatta İsrail sözcüsü CNN International kanalında yaptığı bir mülakatta şunu dedi. Biz 1400 civarında İsrailli'nin öldürüldüğünü düşünüyorduk. Sonra bu rakamı 1200'e çektik. Çünkü 200 civarında yanmış işte bedenin aslında Hamas'lara ait olduğunu öğrendik. Yani aslında evet. İsrail kendi ağır silahlarla vurduğu kişilerin Hamas olduğunu düşünüyordu o ana kadar. Ama sonradan kendi vatandaşları olduğu ortaya çıktı. Mesela bu bir boyuttu. İkincisi, İsrail'in çeşitli medya organları bunları dile getirmeye başladı. Bazı pilotlarla yapılan mülakatlar söz konusu oldu orada. Sivilleri de vurduklarını itiraf ettiler. Yine Anadolu evet. Ajansı güzel bir çalışma yaparak bunu uluslararası kamuoyuna deklare etti. Tabi burada temel mesele şu. Kazayla bilinçsiz şekilde mi vurdular? Yoksa bu İsrail'de hep konuşulan bu Hannibal protokolü evet, dediğimiz. Protokolü. Yani düşmanın eline geçecek bir aset, esirin yok edilmesi.
Evet, ikisinin de yani. Devletin, hem rehininin hem kaçıranın.
Devletin çıkarı için hem düşmanın hem de rehinelerin öldürülmesine dayanan bir protokol. Bazı İsrailli muhalif unsurlar mevcut yönetimin, askeri komuta kontrolün kasıtlı olarak Hannibal protokolünü devreye soktuğu ve bu rehinelerin Gazze'ye gitmesinin engellenmesi için kasıtlı olarak İsrail tarafından öldürüldüğünü de iddia ediyor. Bunlar tabii ciddi anlamda araştırılacak çünkü İsrail'de senin de söylediğin gibi şu anda bir bütünlük yok. Ciddi anlamda siyasal güç mücadelesi var. Her ne kadar savaşın devam ettiği denklemde bir arada gözükseler de aslında birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışan çok fazla siyasi aktör var. Netanyahu çok zayıflamış durumda. Halk desteğini zaten kaybetmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar muhtemelen İsrail'in iç tartışmalarında, siyasal mücadelesinde hep ortaya çıkartılacak şeyler. Önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. Ama şu ana kadar bildiğimiz bir şey var. İsrail'de öldürülen yerleşimciler ve özellikle müzik festivalindeki gençlerin çoğunun İsrail'in doğrudan kendisi tarafından kazayla veya bilinçli şekilde öldürüldüğünü bize gösteriyor.
Şimdi bir de İsrail'in bir propagandası ve dezenformasyonu var biliyorsun. Propaganda önemli ölçüde dezenformasyona dayanıyor. Bu hastanelerde Hamas'ın silahlarının bulunduğu, evet, evet. Bu bölgeleri ana komuta merkezi olarak kullandığı yönünde. Ancak uluslararası medyaya açtılar bu görüntüleri. Fakat orada bir fiyasko ortaya çıktı ki çok ciddi anlamda İsraillerin bu tür materyalleri gazeteciler gelmeden ya da kendileri çekerken kullandıkları, gazeteciler geldikten sonra ise o farklı materyaller bulundu özellikle Şifa Hastanesi'nde. Buna dair neler diyorsun?
Yani kesinlikle burada İsrail muazzam bir dezenformasyon ve kara propaganda yapıyor ama bunu da iyi beceremiyorlar ve ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İşte CNN ve BBC gibi genel anlamda İsrail'i destekleyen yayın organları bile Şifa Hastanesi ile ilgili propagandalar konusunda İsrail'i gerçekten eleştirdi ve İsrail'in propagandasının gerçeğe dayanmadığını söylemek durumunda, itiraf etmek durumunda kaldılar. Şimdi temelde şöyle bir stratejisi var İsrail'in. Az önce ifade ettiğim gibi siviller için Gazze'yi yaşanmaz kılmak istiyor. Bunun için de yaptığı şeylerden bir tanesi hastanelere hedef almak. İşte başta Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi gibi kuzey sektöründeki tüm hastaneler hedef alındı. Defalarca etrafı bombalandı. Bazen doğrudan bombalandı ve en sonunda Şifa Hastanesi'ne askeri bir harekat yaptılar denizden. Doğuya doğru ilerlerken İsrail ordusu ve temel argümanları şuydu. Şifa Hastanesi Hamas'ın komuta kontrol merkezi. Hastanenin altında yoğun tünel hatları var ve burada komuta kontrol merkezi var. Hamas savaşı buradan yönetiyor. Ama Şifa Hastanesi ele geçirildikten sonra hiçbir şekilde bir şey ortaya koyamadılar. Birkaç tane Kalaşnikov silah gösterdiler. Çok anlamsız şekilde, ki bunların da bazılarının sonradan yerleştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı. Çünkü İsrail önce yayınladığı videoları silmek zorunda kaldı. Yeniden editli videolar yayınladı vesaire. Ve İsrail kendisini destekleyen ülkelerin medya organlarına bile bu anlamda ikna edici olamadı. Ve burada aslında amacın, dediğim gibi, hastanenin çalışamaz hale getirilmek istenmesi. temelde de sebebin insanlardan, Filistinlilerden Gazze'yi arındırmak oldu. Bir kez daha ortaya çıktı. İsrail açık bir şekilde şu anda soykırım yapıyor. Çünkü bir halkı kasıtlı olarak bir bölgede elimine etmeye çalışıyor. Bunun için tüm araçları kullanıyor. Sivillerin yaşayamayacağı alanlar var ediyor Gazze'de. Maalesef hastanelerde bu bağlamda hedef olmaya devam ediyor. İsrail bunun ötesinde kara propaganda ve dezenformasyonla bu suçları örtmeye çalışıyor. Ama dünya bunu satın almıyor. Yani şu anda uluslararası medyanın pozisyonu daha dengeli olmaya başladı. Keza bunun ötesinde Batı'da bir küresel vicdan hareketi ortaya çıktı. Yani ülkelerin bir kenarı muazzam İsrail öfkesiyle dolu, gösteriler devam ediyor, boykot kampanyaları var. Ama Batı dünyasında da iktidarlardan farklı olarak özellikle gençler, toplumun genç kesimlerinde muazzam bir mobilizasyon var. İsrail'e karşı muazzam bir öfke var. İnsanlar bir küresel vicdan hareketiyle sokaklara dökülmüş durumda. Boykotlara destek veriyorlar. Sanatsal, kültürel faaliyetler yapmaya başladılar. İsrail gerçekten kendi varlığını hiç bu derece tehdit altına almamıştı kendi eliyle. Çünkü dünyanın gözü önünde bir soykırım yapmaya çalışıyor. Alternatif medya organlarıyla, özellikle sosyal medyayla bu gelişmeler herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. Gençler artık sansürden bağımsız şekilde doğrudan gerçeklere erişebiliyorlar. İşte TikTok, Twitter gibi platformlarda ciddi virallar söz konusu ve herkes hemen hemen büyük oranda İsrail'i suçluyor ve soykırım yapıldığını farkında. İsrail bunu yönetemeyecek. Yani ve İsrail'e destek veren batılı ülkeler, batı iktidarlar da bunu yönetemeyecek. Öyle veya böyle batılı ülkeler demokrasi ve ortalama insanın, halkın ne düşündüğünü önemsemek durumdalar. Sadece elitlerin, işte finans çevrelerinin, medya patronlarının veya işte kongrede etkili lobi unsurlarının sözleriyle hareket etmeyecekler ve o dip dalgasını gördükçe ben inanıyorum ki batıdaki iktidarlar da İsrail'e karşı olan pozisyonunu yeniden yavaş da olsa revize etmeye devam edecek.
Şimdi senin de takip ettiğin bir konuyu başta söylemedim, onu da sana sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsun San Francisco'da Asya Ekonomik İşbirliği kapsamında Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. Evet. Biz iki devlet arasında yoğun bir rekabetin olduğunu görüyoruz. Özellikle teknoloji ve ekonomi alanında, ama bunun özellikle askeri boyutları da olabilecek jeopolitik dinamiklere sahip olduğunu biliyoruz. Orada bir yumuşama mesajı verdiler. Ne diyorsun? Faydalı oldu mu bu büyük güç rekabetini dindirme konusunda?
Ya yapısal hiçbir şeye tabii çözüm bulmaları mümkün değil. Burada ontolojik olarak bu iki güç karşı karşıya gelmiş durumda ve gelmeye de devam edecek. Ama şimdi tabii konjonktür, uluslararası konjonktür çok ısındı.
Ukrayna var,
Ukrayna meselesi bir yana devam ediyor. Gazze meselesinin çok ciddi yansımaları olacak. Çin zaten Amerika'yla erken bir karşı karşıya gelmekten kendini hep ötelemeye çalışıyordu. Çünkü zaman Çin'in lehine. Amerika ise bunun farkındalığıyla Çin'i hedef alan taraftı benim kanaatime göre. Ama Amerika artık şu konjonktürde bunu yönetemeyeceğini bence düşünüyor ve biraz yatıştırma politikası tercih etti. Yani bir sıcak çatışmaya neredeyse dönme ihtimali olan bu rekabeti, özellikle bu Tayvan'la ilgili provokasyonların ardından Amerika'nın, Çin çok sert yanıt vermişti buna ve Çin'in lehine seyreden bir uluslararası konjonktür vardı. İsrail tarafından işte edilgen bir şekilde belli politikalara zorlanan Amerika siyaseti Çin'le karşı karşıya gelmeyi tercih etmiyor. Bir de tabii Biden seçimlere gidecek. Artık orada seçim takvimi gittikçe yakınlaşmaya başladı ve Çin'le bu rekabetin, çatışmaların Amerikan ekonomisine çok olumsuz geri dönüşleri olabilir. Askeri ve jeopolitik etkilerin dışında. Evet. Bunları bence biraz yönetmek ve yumuşatmak bağlamında bir buluşma olarak değerlendirmek mümkün. Ama o büyük güç rekabetinin yapısal sorunları ve ontolojik gerçekliği bence hiçbir şekilde değişmedi. Zaten yapılan bildiride, açıklamalarda da baktığımızda temel sorun alanlarının ve pozisyonların korunmaya devam ettiğini, ama bir çatışma sarmalından en azından tekrar o rekabet sarmalına geri dönecek şekilde biraz geri adım attıklarını söyleyebiliriz. Ama bu geçici bir yumuşama. Özellikle Amerika'da yeni başkanlık seçimlerine kadar belki kısmen devam edebilir. Ki Biden büyük bir pot da kırdı biliyorsun. Bu görüşmenin ardından Xi'yi yine diktatör olarak tanımladı.
Evet.
Hatta Blinken'ın yüz ifadesi medyaya yansıdı. Biden gerçekten şu anda çok yaşlanmış durumda ve
ne dediğini
tam olarak
bilmeyen,
Beyaz Saray'ın çizilen Amerikan kurumsal yapısının dışında ne dediğini bilmeyen bir adama dönüşmüş durumda. Bunu İsrailliler de çok şu anda kullanıyorlar. İsrail'in bu kara propagandası ile ilgili işte bebeklerin kafası kesildi veya şifa hastanesinin Hamas'ın komuta kontrol merkezi olduğu gibi söylemleri Biden'a doğrudan söyletebiliyorlar. Biden ne dediğini bile çoğunlukla farkında olmuyor. Hatta o programda birden toplantıda kalkıp Şii'nin yanına doğru yürüdü. İnsanlar şaşırdı falan. Tercümanlar olmadan konuşmaya çalıştı. Böyle enteresan enstantaneler de oldu. Ama evet, dediğim gibi yani ontolojik bir sorun var ABD ile Çin arasında. Ancak konjonktürel olarak çok ısınmış, çatışmaya dönme ihtimali olan bir mücadeleyi kısmen yatıştırmaya yönelik karşı taraf, iki tarafın attığı bir hamle olarak okuyorum.
Evet, peki son olarak Türkiye, Almanya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısındaki ifadeleri ve Eurofighter, neler söyleyeceksin buna dair?
Ya tabii Sayın Erdoğan çok net, yani burada küresel vicdanın sözcülerinden biri konumunda. Türkiye için bedeli de olsa, Batı'yla ilişkiler gerginleşse de Türkiye Gazze meselesinde hakkı savunmaya, Filistinleri savunmaya, İsrail'in bir terör devleti olduğunu, Netanyahu'nun terör yaptığını, işgalin devam ettiğini, bunun kabul edilemeyeceğini açık bir şekilde dile getiriyor. Karşısında kim olursa olsun hak bildiğini, doğru olduğunu Sayın Erdoğan söylüyor. Almanya'ya da bu bağlamda gitti. Orada basın toplantısında da tabii Alman gazetecilerin provokatif soruları vardı ama Erdoğan buna çok net yanıtlar verdi ve hiçbir şekilde geri adım atmadı. Ve insanlığa karşı suç isteyen İsrail'in yanında olmanın aslında bu suça ortak olduğunu tüm Avrupalılara, Avrupa'da deklare etmiş oldu. Orada tabii bir gazeteci yine Eurofighter bağlamında böyle tehditvari bir soru yöneltince Erdoğan o konuda da dünyada birçok uçak üretebilen ülke olduğunu, Türkiye'nin alternatif kaynaklarının olabileceğini, S-400'de olduğu gibi farklı ülkelerle çalışabileceğini, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar ileri bir noktaya geldiğini, insan hava araçları konusunda dünyadaki lider ülkelerden biri olduğunu da net şekilde Alman muhataplarına iletti. Yani Türkiye hiçbir şekilde artık bu F-16 meselesidir, Eurofighter meselesi konusunda tehditlere boyun eğecek, pazarlık yapacak bir ülke değil. Talebi yerine gelirse Türkiye çalışmaya hazır olduğunu söylüyor NATO ortakları bağlamında. Ama biz arzu edilmiyorsa da Türkiye'nin her zaman hem kendi üretme kapasitesi var. Zaten Kaan Milli Muharip Uçak çok iyi bir şekilde devam ediyor süreç. Yine Baykar'ın geliştirdiği Kızıl Elma gibi insansız platformlar artık uçuş testlerini tamamlamak üzere. Türkiye bu alanda da ciddi anlamda ilerlemeye devam ediyor. Ama tabii Sayın Erdoğan Filistin meselesinde etkili bir rol oynamaya devam edecek. Bu İsrail'in soykırım çabasını engelleme noktasında tüm imkanları kullanacak. Bu çok açık. Sayın Hakan Fidan da bunu defalarca dile getirdi. Çeşitli mekanizmalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. İsrail'in savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve diğer platformlar yargılanması sağlanmaya çalışılıyor. İsrail'in nükleer meselesi şu anda Türkiye tarafından gündeme getirmeye çalışılıyor. Ve İsrail üzerinde kolektif şekilde İslam ülkeleriyle özellikle bir arada hareket ederek çeşitli yaptırım mekanizmaları hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu politikası Türkiye'nin devam edecek. Bunu dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya'da da Sayın Erdoğan dile getirdi diye düşünüyorum.
Peki Can, teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek
üzere. Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.